Ayrım 33, sayfa 156. 3. Kaderin negatif selameti. En yaygın entelektüel tipine dönersek, bu entelektüellerin toplumsal siyasal eserlerinin büyük bir bölümünün yerel düzeyi aşamadığını belirtelim. Ülkenin sosyolojik görünümünü kıran toplumsal kültürel bölünmeler de enine bir kesit açmayı ender olarak başarırlar. Bu görünümü oluşturan grupların psikolojik tutumlarından ve entelektüellerin kendi şizofrenilerinden hiç söz etmeyelim. İran devriminin doğası hakkında neden yanıldıklarını sorun onlara. Size bin bir neden sayacaklardır. Dokunmayacakları tek şey sorunun özüdür. Yani ülkenin jeopolitik durumunu kendilerinin anlamamaları ve eninde sonunda belli olduğu gibi demokrasiyi hiç umursamayıp saf ve yalın haliyle iktidardan başka bir şey istemeyen din adamlarının kültürel katkıları ve fanatizmlerinin boyutları konusundaki anlayışsızlıklarıdır. Felaket düzeyindeki boyutları göz önünde bulundurulduğunda bu anlayışsızlığın belki de kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Çünkü eski rejimin aptalca korkak ve saçma sansürü, insanların zihinsel miyopluğa yakalanmalarının ön koşullarını hazırlıyordu. Bu sansür, gençlerin el altından dağıtılan yıkıcı literatürün aptallaştırıcı yavanlığına temas kurmalarını engelledi. Bu gerekçesiz yasa dışılık da pireyi deva haline getiriyordu. Kah devrimci doktrinler biçim ardına, kah iktidar mercilerine karşı küfürlü saldırı biçimleri ardına, kah peygambervari yergi ve taşlama biçimleri ardına gizlenen bu temelsiz saçmalıkların ortaya çıkarılması, zararlı etkilerini felce uğratıp bağışıklıklı bir savunma mekanizmasının üremesini sağlardı, kuşkusuz. Zira bu abartmaların ulaştığı endişe verici boyutlardan sarsılıp, hakikati savunmaya ve kaosu andıran fikir kargaşasını biraz düzenlemeye aday olacak entelektüellerin sayısı çok olurdu. Bununla birlikte eski rejimin sıkı gözetim ağında birçok zayıf nokta ve kaçamak çaresi vardı. En kurnazlar buraya sızıp sözlerini iletebiliyorlardı. Zaten o dönemin edebiyatı çağdaş İran edebiyatının en zengin dönemlerinden biri. Bu duruma kusursuz bir şekilde uyup istiareli ve imalı bir dille mesajını iletmeyi başardı. Öte yandan İran entelijensiyası imparatorluk sisteminin antitezi olarak kalıyordu ve organik olarak bu sisteme aitti. Entelijensiya da sistem ve aynı takım yıldızda yer alıyorlardı. Entelijensiya eski rejimin çöküşüyle doğal rakibini, o kadar nefret ettiği alter egosunu kaybetti. Sesi çölde yitip gidiyordu artık. Atış menzilinin dışında kalan bugünkü rejim onu ciddiye bile almıyordu. İslami rejime göre bütün entelektüeller eski rejimin kalıntıları ya da daha beteri, ahlaksız batının düzelmez atıklarıydı. İstense de istenmese de günlük nasibimiz haline gelen bütün bu yargı hataları kafalarımızın çok eski olmasındandır. Beckhellert, kafaların ön yargılarla yaşıt olduğunu söylerdi. Düşünmek manevi olarak gençleşmektir. Geçmişe ters düşmesi zorunlu olan ani bir dönüşümü kabul etmektir aynı zamanda. Entelektüellerimiz kültürel klostrofobilerden çıkmakta zorluk çekmektedirler. Düşüncenin arttırılmasını denemekte, sabit ve taşlaşmış bilgilerin yerine açık, dinamik bir bilgi ortaya koymakta ve nihayet akıla ilerleme nedenleri sunmakta zorluk çekmektedirler. Zira bu entelektüellerin çoğu ikili bir yabancılaşma içindedirler. Geçişim, parantez, ozmoz yoluyla aldıkları, yani eleştirel düşünce yoluyla değil, yeni fikirler nazarında yabancılaşmışlardır ve özüne değil de apaçık söyleyelim, akşamdan kalmalığını muhafaza ettikleri halk kültürlerinin nazarında yabancılaşmışlardır.
Dolayısıyla bir eksikliği bir diğerine karşı koyarak iyi tanımlanmamış bir kimliği onun kadar muğlak bir yabancılaşmaya karşı çıkarak bunların birini diğeriyle değiş tokuş ederek tarihin kenarlarında yani bir no man's land'de asılı kalmaktadırlar. Paramparça düşünceleri aktardıkları kültürün bir suretidir. Avazı çıktığınca bağıran ama sağlam hiçbir şey yaratmayan, sağa sola çarpan ama kök salacağı bir yer bulamayan bir sahte kültür. Siyasal veya varoluşsal tercihe göre değişen iki aşırı tepki de buradan doğmaktadır. Ya kızgınlık tepkisi ki bu size ikinci bir ideolog yapar ya da başarısızlık tepkisi ki bu da hınca ve büyü bozumuna yol açar. Bu son duygu yeri geldiğinde mistik bir havayla birleşip yüce bir yararsızlığın izini taşır. Ülkenin kültüründe bu duygunun derin kökleri vardır. Örneğin toplumsal muhayyilede çok yaygın olan Sufizmin züht ve terk yolunu düşünelim. Gobineau'nun her zamanki keskin görüşüyle ima ettiği bu duygudur. Dünyanın hiçbir değeri olmadığını, hatta var olmadığını, kadın ve çocuk sevgisinin sahte olduğunu, sağduyulu insanın içine kapanması, kendisiyle yetinmesi ve ihanet edecekleri kesin olan arkadaşlara güvenmemesi gerektiğini ve mutluluğu, güvenliği, hatalarının kolay affını, en müşfik hoşgörüyü ve nihayet Tanrı'yı kendinde bulabileceğini dinleye dinleye yetişen, böylesi derslerle büyüyen ve bu derslerin böylesine evrensel bir şekilde kabul gördüğünü gören insanların çoğunun en saf egoizmi ve bunun bütün sonuçlarını yani en basitinden aile içinde, şehirlerinde ve vatanlarında etraflarında olup bitenlere tam bir kayıtsızlıkla yaklaşmayı bir fazilet olarak görmemeleri olağanüstü olurdu. Bu ulusların hükümetleri karşısında hissettikleri küçümseme duygusunun nedenleri de burada aranmalıdır, diyor Gobineau. Burada Gobineau çok hassas bir noktaya parmak basmaktadır. Bu toplumların başarısızlığı bir tek hükümetlere yüklenebilir mi? Yoksa bu başarısızlığın nedenleri kolektif ruhun kendini tekrarlayan yapılarını mutlaka biçimlendiren kültürel öncelerde de mi aranmalıdır? Asyalı yönetimlerin yeteneksizliği ve kokuşmuşluğuna muazzam olsa bile, dinden, örf ve adetlerden ileri gelen ağırlıklar daha da felçileştiricidir. Çünkü iktidarın meşru eylemlerini bile her an durduran da bu kösteklerdir. Yöneticiler arasında hem yetenekli hem iyi niyetli kişiler bulunsa bile, bu durumda sanıldığından daha sık karşılaşılabilir. Bu insanlar ister istemez başarısızlığa uğrarlar. Zira kamuoyunun yöneticilerin başına en acı biçimde kalktıkları şey de reform girişimleridir. Kamuoyu bu denemeler karşısında eski sisteme bağlı, çoğu zaman mantıksız ve yıllanmış olan işleyişler karşısında gösterdiği tahammülü göstermez. 100 yıl önceden gelen bu belirleme hala güncel olmakla kalmayıp birçok açıdan akla uygundur. Başarısızlık nedenlerinden birine işaret etmektedir. Her tür reform girişimi alışkanlıkları sarsar, şeylere bakıştaki sabitliği bozar, bir tavır değişimini ve zihniyetin elden geçirilmesi gerektirir. Atadan kalma direnç ve kemikleşmiş eski modellere sığınma buradan gelir. Çünkü eski modellerin baskılarına maruz kalmak, aşırı cüretkar olabilen reformların yaratabileceği düzensizliklere maruz kalmaktan daha kolaydır. Çünkü eski sistemlerin yıllanmış işleyişleri, şeyler üzerine ağırlık yapan ve şu ölümlü dünyadaki ikametimizi bir dizi aşılacak yıkım haline getiren kaderin bir parçasıdır. Evcilleştirilmiş bir umutsuzlukla beraber yaşamak, olmayacak vaatlerde bulunan belirsiz umutlarda tat bulmaktan daha kolaydır. Peşin peşin, günü gününe yaşandıkça, geleceğin kredisine ve kaçılmaz olarak içinde barındırdığı başarısızlığa daha az güvenilir. Zira temel bir başarısızlık her yerde vardır.
Şeylerin akışını değiştirmedeki yetersizlikte, dünyanın kaderinin başka yerlerde kararlaştırılması olgusunda, derimize yapışan, ayaklarımızda ağır zincirler gibi sallanan o kösteklerde, irade dışı gelişen ve kaçınılmaz olan varoluşsal başarısızlık engellemeleri haklı gösterir ve başkalarının başarısızlığını sinsice sevinir. Öyle ki toplumsal ve siyasal bütün başarılar iyi hazırlanmış ve hak edilmiş bile olsalar, eninde sonunda kuşkulu bir başarı, oyunun kurallarını bozan bir şey durumuna düşerler. Cioran bir yerde şöyle diyor. Ezilen halklar eyleme geçmekten kaçınmak için kendilerini kaderin eline bırakırlar. Kader hem negatif bir selamet hem de olayları yorumlama yöntemidir. Günlük kullanımlı bir tarih felsefesi, duygusal temelli determinist bir görüş, yeri geldiğinde kullanılan bir metafiziktir. Zira eyleme geçmeden, kılımızı da kıpırdatmadan başarısızlıklar çevrimine tahammül etmemizi, kaçınılmaz olana tevekkül etmemizi ve göründüğü kadarıyla hiçbir anlama gelmeyen bir varoluşu göze almamızı sağlayan da bu negatif selamettir. Ve Cioran şöyle bağlıyor. Harcadığım iyi niyet ne olursa olsun, o parantez negatif selamet olmasa hayatımı bu kadar örnek bir şekilde heba edebilir miydim? Bunun için bana yardım etti. İtti, cesaretlendirdi. Hayatta başaramamak o kadar kolay değildir. Bunu çok çabuk unuturuz. Bunun için köklü bir gelenek, uzun bir hazırlanma ve birkaç kuşağın emeği gerekir. Bu iş bitirildiğinde her şey çok güzel işler. Size miras olarak yararsızlığın kesinliği kalır. Atalarınızın sizin için alın teriyle ve sayısız aşağılanmaya uğrayarak elde ettikleri bir mülktür bu. Siz talihliler bundan yararlanırsınız. Bunu gözler önüne serersiniz. Fakat Cioran'daki zihin keskinliğine sahip olmak sadece kadere maruz kalmak değildir. Kaderin sakıncalı mekanizmasını açığa vurup kaderden kurtulmaktır da. Böylelikle kader neredeyse savulmakta. Bhagavad Gita'da çamurun içine batırılmasına rağmen çirkefin dışındayken el değmemiş kalabilen lotus çiçeği gibi olunmaktadır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Cioran. Cioran. Bhagavad Gita. Bhu. Bhagavad Gita.